Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Nahl suresinin 94. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz hücre hücre dirilmeyi, nurlanmayı, güzelleşmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan hem gönüllerimizde, içlerimizde bulunan her türlü manevi hastalığa şifa, hem karanlıklarda yol bulmak için bir ışık, bir nur, bir hidayet rehberi. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'la hayatımızı güzelleştirmeyi, aydınlatmayı, onun rızasına uygun hale getirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Şöyle buyuruluyor Nahl Suresi 94'te. Estağfirullah. Ve la tettehizu eymanekum dehalen beynekum fetezille kademun ba'de thubutiha ve tezûkussu ebimâ sadettum an sebilillah ve lekum azâbun azîm. Sakın ola ki yeminlerinizi aranızda aldatma ve kandırma aracı yapmayın. Yeminlerinizi her an müdahale edilebilir, kolayca bozulabilir ve böylece insanları aldatabilir konuma vesile etmeyin. Aksi takdirde şayet böyle yaparsanız, yeminlerinizle oynarsanız, onları başkalarına tuzak kurma vasıtası haline getirirseniz, sağlamca yere bastıktan sonra ayağın kaymasına vesile olur böyle davranmanız. Ayağınız kayar. Ve Allah yolundan saptığınız ve hatta engellediğiniz için daha dünyada iken bir takım kötülükleri tadarsınız. Bir takım cezaları tadarsınız. Ve size ahirette de çok büyük bir azap vaki olur, başınıza gelir. Daha önceki programda da sözle ilgili ayetler geçti. Rabbimiz mümin insanların, kullarının gerek Allah'a karşı verdikleri sözde, gerekse insanlara karşı, diğer kimselere karşı verdikleri sözde sadakatli olmalarını istiyor. Bu konuya çok önem atfediyor Rabbimiz. Verilen sözler geçerli mazeret olmadan bozulacak olursa çok büyük bir gazabı ilahiye vesile olacağına dikkat çekiyor. Onun için insan söz verirken dikkatli olmalı. Bir defa söz vermişse de ne pahasına olursa olsun o sözünün ehli olmaya gayret göstermelidir. Aksi halde başına birçok felaketler gelebilecektir. Mesela burada ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ayaklarınız diyor sebat bulmuşken, yani sırat-ı müstakim üzere ya da hak üzere ayağınız sabit kadem olmuşken ayağınız kayar buyuruluyor. İnsan istikametten böyle böyle sapıyor demek ki. Sözünü yerine getirmeyen insanın ayağı kayar. Ayağın kayması, insanın düşmesi, helake doğru yuvarlanması anlamına gelir. Saf suresinde Cenab-ı Hak buyurur ki, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında çok büyük bir gazabı muciptir. Yani Allah'ın gazabını çeker üzerinize buyurur. Öyleyse geleceğe matuf olarak verdiğimiz her sözü yerine getirme adına bütün gayretimizi ortaya koyabilmeliyiz. Her türlü imkanımızı seferber edebilmeliyiz. Sözünde durmamak, gazabı cezbettiği gibi, insanın üzerine çektiği gibi, söze sadakat de Allah'ın rahmetini çeker. Dikkat ediniz, verdiğiniz saate riayet ettiğiniz zaman son derece içinizde huzur hissedersiniz. Hayatınızın tadına varırsınız. İnsanlar, üzülerek ifade edelim ki, saate riayet etmiyorlar. Birisiyle randevuleşiyorlar, falan saatte diyorlar, 15 dakika sonra geliyor, yarım saat sonra geliyor, belki unuttum deyiveriyor. Yani bunlar ciddiyetsizliktir, samimiyetsizliktir ve şahsiyetsizliktir. Yani zaman içerisinde şahsiyet böyle böyle çürür zaten. Hele hele mümin insan güvenilen adamdır. Güvenilen adam, güven veren adamdır. Mümin insanla güvensizlik, güvenilmeyecek kişilik yan yana gelmez, gelmemelidir. Münafığın alametidir sözüne riayet etmemek. Bazen bir konferansçı geç gelir mesela, o ne büyük bir aslında zulümdür dinleyenler için. Ne çok haklara girer o dinleyenlerin, ömründen çalıyordur ama umursamaz bir haldedir. Böylesi durumlara düşmekten Allah'a sığınırız. Derse saatinde girmeyen hoca ya da öğrenci, konferansa vaktinde gelmeyen konuşmacı, bütün bunlar efendim vebali muciptir. Bir randevu arıyorsunuz doktordan diyelim, gidiyorsunuz, doktor o gün gelmemiş, size bilgi de aktarılmamış. Burada da büyük bir kul hakkı vardır. Evladınıza söz veriyorsunuz diyelim, kendi çocuğunuza söz veriyorsunuz. Şunu yaparsan şöyle yapacağım evladım diyorsunuz. Sonuçta sözünüzden cayıyorsanız hem çocuğunuzun gazabına uğrarsınız, daha da önemlisi Allah'ın gazabına uğrarsınız. Bazen yakınlarınıza verdiğiniz sözleri basite alırsınız. Ya da patronsunuzdur, işçinize bir söz verirsiniz, o sözünüzün arkasında durmazsınız. Bir çalışanınıza bir vakit tayin edersiniz, şu vakitte görüşelim diye. O vakitte orada olamazsınız. Olamayacağınıza dair önceden bir bilgilendirme yapmazsınız. Aslında bütün bunların hepsi işte Yüce Rabbimizin burada bize dikkat çektiği o söz verip de sözünde duramamanın altına giriyor. Hele tabii buradaki söz yeminle verilmiş bir sözse, Allah'ı şahit göstererek verilmiş bir sözse, bu ayette esas vurgulanan bu. Hem Allah'ı şahit tutacaksınız, yemin edeceksiniz, vallahi diyeceksiniz, işte sana olan borcumu falan vakitte ödeyeceğim diyeceksiniz. Veya herhangi bir şekilde yeminle eşinize bir söz vereceksiniz mesela, ama yerine getirmeyeceksiniz. Bütün bunlar sizin ayağınızın kaymasına sebep oluyor. Ve bunun cezasını daha dünyadayken çekiyorsunuz. Huzursuzluk olarak çekersiniz, daha başka şekillerde çekersiniz. Bir kere güveninizi kaybedersiniz. Size birileri güvenmemeye başladı mı, siz güvenilmez adam konumuna düştünüz mü, bu dünyada bir insan için ne büyük bir cezadır, iyi düşünülürse. Ve burada Yüce Rabbimiz çok farklı bir konuya daha dikkat çekiyor. Siz diyor bu sözünüzde durmamanın, yemininizi bozmanızın, yemininizin gereğini yerine getirmemenizin cezasını çekersiniz. Çünkü böyle yapmakla siz Allah yolundan insanları alıkoydunuz. Alıkoymuş oldunuz. İnsan sapasağlam verdiği sözü bozunca nasıl insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olur? Şunu şöyle, sen Müslüman adamsın diye, mümin adamsın diye sana güvenmiştir birileri. Sözü senettir demiştir. Müslümanın sözü senettir demiştir. Böylesine size güvenmiştir ama siz o Müslümanı, o kimseyi ya da aldatmışsınızdır. Sözünüzde durmamışsınızdır. O insan size güvenmediği gibi sizin dininize, sizin milletinize, sizin ait olduğunuz topluluğa da güvenmez. Böylesi insanların olduğu bir topluluğa ben niye girmeyi isteyeyim ki diye düşünür. İşte dolaylı olarak siz Allah yolundan insanları alıkoymuş oluyorsunuz. Hele hele tek tek değil de topluca söz vermişseniz, bir vakıf olarak, bir dernek olarak, bir cemaat olarak, bir devlet olarak birilerine söz vermiş iseniz, altına imza atmış iseniz, Allah'a şahit tutmuşsanız ve bunu da yerine getirmemişseniz, işte tam da bu Allah yolundan insanları alıkoymak anlamına geliyor. Rabbimizin buradaki beyanı gereği. İnsanlar şahsiyetlere bakarken onların ait oldukları değerlere de, ait oldukları topluluklara da bakmış olurlar. Güvenilmez bir çocuk diyelim, haylaz, yaramaz, topluma zararlı bir çocuk aileye nasıl söz getirirse, aynı şekilde İslam'ı yaşamayan, Allah'ın koyduğu prensipleri hayatına aktarmayan Müslüman da İslam'a söz getirir. Şahsiyet zaafı değerlere sıçrar. Bu sebeple çok çok önemlidir. Söz verince ne pahasına olursa olsun o sözünde durmak, hele hele yeminle söz verilmişse yeminleri asla bozmamak, insanları aldatmak için yemin etmemek. Bugün üzülerek ifade edelim ki birçok insanlarla özellikle piyasada iş yaparken ustalar diyelim veya işçiler diyelim, ticaret erbabı diyelim, kolayca yemin ediveriyor. Ve bu yeminini kolayca satıveriyor adeta, kolayca bozuveriyor. O yemini muhatabı ikna etmek için kullanıyor ama o yeminin gereğini yerine getirmiyor. Böyleleri sırat-ı müstakim üzere yürüyemezler. Böylelerinin ayağı kayar. Aman dikkat, aman dikkat. Ve bu sözlerini bozmalarının, yeminlerini bozmalarının acı sonucunu daha dünyadayken tadacaklar. Cenab-ı Hak burada haber veriyor. Fakat bir de ahirette daha büyük bir azap onları beklemektedir buyuruluyor. Allah'ın kullarını asla aldatmamalı. Şöyle bir şiirde bir mısra hatırlıyorum. Hakikat şehrine yolcu değilsen ne yolcuyu eyle ne yolu incit. Dikkat etmek lazım. Devam ediyoruz 95. ayet. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen qalila. İnnemâ indallâhi huve hayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Öyleyse Allah'a verdiğiniz sözü az bir menfaate, az bir şey karşılığında satmayın. Az bir bedel karşılığında satmayın. Bu çok bedel karşılığında satılabilir anlamına gelmez. Buradaki mana şu: Allah'ın katındaki olan ecirler, ilahi rahmet, bereket karşılığında ne yapsanız azdır. Yani dünyanın hepsi içindekileriyle beraber bütün nimetleri ve makamları Allah'ın nimetleri yanında azdır. İşte dünyevi menfaatler karşılığında demektir bu. Mal, mülk, makam ne olursa olsun herkesin zaaf noktaları farklı farklı. Dünya ve içindekilerle, zinetleriyle, süsleriyle, imkanlarıyla, fırsatlarıyla, menfaatleriyle bazen insanlar sözlerinden dönerler. Allah'a verdikleri ahitten dönerler. Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ı şahit tutarak verdikleri sözden dönerler. İşte Cenab-ı Hak burada dikkat çekiyor. Sakın diyor az bir pahaya semenen galila, dünyanın hangi nimeti karşılığında olursa olsun Allah'ın ahdini satmayın. Azıcık bir menfaat alarak Allah'ın ahdini ona bedel olarak vermeyin. Böyle bir alışveriş yapmayın. İnnemâ indallâh huve hayrul leküm in kuntum ta'lemûn. Şayet bilirseniz Allah katında olanlar sizin için çok daha hayırlıdır. Yani o sözünüzü sözünüzde durmanızın karşılığında Allah katında kavuşacağınız ecirler, nimetler, mükafatlar, karşılıklar sizin için çok daha üstündür. O dünyevi her türlü menfaatten, maldan, mülkten, makamdan, itibardan. Bunu bilin. Öyleyse hiçbir pahaya değişmeyin. İnsanlar yeminlerini ve sözlerini zaten dikkat edilirse çoğu zaman maddi menfaatler uğruna bozuverirler. Dünyevi menfaatler öne geçer. Daha fazla kazanacağını zanneder. Daha kısa yoldan daha büyük sonuçlar elde edebilmek için sözlerini yutuverir. Birine diyelim bir ev satın alacaksınız, anlaştınız, diyelim 60 liraya anlaştınız. Sizden sonra birisi geldi, hemen 70 lira verdi. Siz de daha zaten parasını vermemiştiniz. Ev sahibi olarak cayıverdiniz. Neden? Oradaki azıcık 10 bin liraya tamah ettiniz, sözünüzden caydınız. Onun karşılığında neler kaybettiğinizi görmüyorsunuz. Allah'ın gazabını satın alıyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Hemen her konuda böyle. Söz bağlayıcıdır efendim. İnsanın heva ve şehveti, hırsı çoğu zaman bu acul oluşuna sebebiyet verir. Acul olmak, aceleci olmak. Yani hemen atlamak diyelim. Sonrasını düşünmemek, ahireti düşünmemek. Daha önce söz verdiğiniz insanın incinmesini, kırılmasını göz ardı etmek. Menfaatiniz uğruna ondan vazgeçivermek. Bütün bunlar işte semenen galiladır. Azıcık menfaat, azıcık efendim hevanıza, arzunuza uygunluk sizi Allah'ın rızasına ermekten alıkoyuveriyor. Bu sizin aklınızın çok fazla çalışmadığını gösteriyor. Ahmaklığınıza işaret ediyor. Zira Allah katında olanı daha ucuz bir şeyle değiştiriveriyorsunuz. Rabbimiz buyurur, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ. Sizin yanınızda olan şeyler hepsi tükenir. Ama Allah katında olanlar ebedidir, bakidir. O bakımdan sizin elde edeceğiniz 3-5 kuruş ya da makam, mevki, bunlar geçici şeyler, fani şeyler, tükenen şeyler, bir gün sonu geliverecek olan şeyler. Ama Allah katında karşılaşacağınız sonuçlar, neticeler, mükafatlar, nimetler, onlar ebedidir. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ. Sizin yanınızda olan her şey biter tükenir ama Allah katında olanlar bakidir. O zaman siz olun, kolayca elinizin ulaştığı şeylere değil, Allah katında kazanacaklarınıza odaklanın. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Andolsun biz diyor Cenab-ı Hak, mutlaka ve mutlaka o sabredenlere ecirlerini yapıp ettikleri şeyin en güzeliyle, onlardan çok daha güzelleriyle mükafatlandıracağız, karşılık vereceğiz. Yani yaptığınızın kat be kat daha üstün özellikleriyle, güzellikleriyle karşılığını bulmuş olacaksınız. Ama sabrederseniz. Niye sabredeceksiniz? Bir söz verdiyseniz sözünüze sabredin. İsyana düşmeyin, masiyete düşmeyin, ona karşı sabırlı olun. Allah'a itaatkar olmakta sabırlı olun, dişinizi sıkın. Bunun ecrini, karşılığını mutlaka ve mutlaka çok daha güzeliyle almış olacaksınız. En güzel karşılık olarak. Yapıp ettiklerinizin en güzel karşılığı neyse, hem de bize göre değil, Allah'a göre en güzel karşılık neyse ona göre bir karşılık alacağız. Biz o güzelliği bugün düşünemeyiz, tasavvur edemeyiz. Gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği, hatırımıza bile gelmeyen güzel karşılıklar bekleyecek. Şayet sabırlı olursak, ne üzere? Allah'a verdiğimiz söz üzere sabredersek, Allah'ın kullarına verdiğimiz sözleri kolayca bozmaz isek. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. Erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak kim salih amel işlerse, güzel güzel işler ortaya koyarsa, ona daha dünyada iken temiz ve güzel bir hayatı mutlaka bahşedeceğiz. O tertemiz bir hayatla onu diriltecek, ona yeni bir hayat vereceğiz. Ama bu hayat tertemiz bir hayat, pırıl pırıl bir hayat olacak ve ahirette de yapıp ettiklerinin en güzel karşılığı neyse onların ecirlerini öyle vereceğiz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Mutlaka ve mutlaka onları böyle mükafatlandıracağız. Erkek olsun, kadın olsun ve fakat mümin olsun ve güzel güzel ameller, dosdoğru ameller ortaya koyuyorsun. Salih ameller ortaya koyuyorsun. Böyleleri en güzel karşılığı Rablerinin huzurunda bulacaklardır. Rabbimiz öyle buyuruyor. Güzellik ortaya koymak için erkek olmak ya da kadın olmak değil. Önemli olan burada mümin olmak ve yaptığımız işin salih olması önemli. Bir işin salih olması demek, içine fesadın karışmaması demektir. Yani herhangi bir bozukluk yok. Niyette bozukluk yok mesela. Niyet Allah rızası için tertemiz bir niyet var o amelin içerisinde. Yapılan iş güzel bir iş, meşru bir iş ve sapasağlam yapılıyor. Yani böyle ucundan tutularak değil, en güzel şekilde ortaya nasıl konulması gerekiyorsa bir amel öyle ortaya konuluyor. Buna salih amel diyoruz. İşte böylesi salih ameller insanın ıslahına sebebiyet verir, güzelleşmesine, bozukluklarının düzeltilmesine sebebiyet verir. Salih amel, kendisi salih ise ıslaha sebebiyet verir, sahibini salih kul haline dönüştürür. Bunun içindir ki Rabbimiz iman ve salih amel yan yana gelirse biz diyor böylelerini tıyıp bir hayatla adeta yeniden böyle bir hayatla yaşatırız. Tertemiz, pırıl pırıl. İçinde kirlilik olmaz bu insanın. Hayatında kirlilik olmaz. Düşünce dünyasında kirlilik olmaz. Duygu dünyaları bulanık değildir. Kirli değildir. Arı durudur. Davranışları pırıl pırıldır. Sözleri pırlanta kelimelerden oluşur. Yürüyüşü güzeldir, oturuşu güzeldir. İbadeti güzeldir, davranışları güzeldir. Güzel mi güzeldir? İşte Rabbimiz böylesi kullar istiyor. Ve bunu da iki şeyin sağlayacağını söylüyor. Bir, iman. İki, salih amel. İman ne kadar derinleşirse, ne kadar güçlü, kuvvetli olursa, kavi olursa, o kadar salih amel üretir. Salih amel imanı, iman salih ameli takviye eder. Böyle böyle insan nurlandıkça nurlanır, güzelleştikçe güzelleşir. Rabbin razı olduğu arı duru tertemiz bir kul olur. Tıyıp hayat, tertemiz hayat. Bir kirli hayatlar var, bir de böyle tertemiz arı duru hayatlar var. Arı duru hayatların yolunu gösteriyor Rabbimiz. 98. ayet-i kerime. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Önce Peygamberimize hitap ediyor, sonra da onun şahsında tüm Kur'an okuyucularına. Ey Nebi Zişan, Kur'an okuduğun zaman o taşlanmış, kovulmuş şeytanın şerrinden, vesveselerinden Allah'a sığın. Yani Euzü billahi mineşşeytanirracim diyerek Kur'an oku. Bunun içindir ki Kur'an okurken Euzü besmele çekmek, Euzü billahi mineşşeytanirracim demek müstahap kabul edilmiştir. İstiaze esasen burada farz olacak şekilde bir emirdir. Fakat esasen bu kalben diyorlar. Kalbin bir sığınması olacağından dille söylemek müstehaptır diyor alimlerimiz. Ancak Yüce Rabbimiz ne zaman Kur'an okuyacaksan hemen şeytandan, o kovulmuş, lanete uğramış şeytandan, onun vesveselerinden Allah'a sığın diye emrettiğine göre bu önemlidir. Belki bunun müstehap oluşunda emrin evvel emirde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olması da tesir etmiştir diyebiliriz. Fakat bizler de madem ki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken şeytandan kendisine sığınmamızı istiyor, bu önemlidir. Çünkü insanlar bugün Kur'an'a mümince, Müslümanca yaklaşamayabiliyor. Şeytanca yaklaşabiliyor. Şeytan arkadaşları olarak yaklaşıyor. Kur'an ayetlerine böyle eksik bulma adına sanki yaklaşıyor. Kur'an ayetlerini itibarsızlaştırmak için Kur'an'a yaklaşıyor. Kur'an ayetleri arasında sanki çelişki bulmak istercesine Kur'an'a yaklaşıyor. Kur'an'ı küçümsemek, Rabbin kelamını sıradanlaştırmak için yaklaşıyor. O zaman şeytanla, nefsiyle beraber Kur'an'a yaklaşıyor. Şeytan hem cinlerden olur hem insanlardan olur. Şeytanın avanesi cinlerden ve insanlardan oluşur. Ve şeytan da çoğu zaman vesvese verir. İnsanın iç dünyasını karıştırır, bulandırır, aklını karıştırır, duygularını alabora eder ve insan arıduru bir şekilde Rabbin kelamına teslim olamaz. İşte bunun için Kur'an okumadan önce şeytanın şerrinden, vesveselerinden Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Her türlü şeytani düşünceden korunmak için Rabbimizin korumasına ihtiyacımız var. Biz kendi gücümüz ve kudretimizle bu nevi şeytanların vesveselerinden kurtulamayabiliriz. Bugün gerçekten baktığımız zaman toplumda kimileri alim kisvesi altında, akademisyen kimliği altında veya daha değişik şekillerde Kur'an hakkında habire şüphe üretmeye çalışıyorlar, vesveseler ortaya koymaya çalışıyorlar. Kur'an ahkamının sanki tarihte kaldığına dikkat çekmeye çalışıyorlar. Tarihselcilik iddia ediyorlar. Bir takım modern toplumun bugün ortaya çıkardığı meselelerden hareketle Kur'an'ı devre dışı bırakmak gerektiğine varıncaya kadar sakat, sapık, hastalıklı görüşler ileri sürebiliyorlar. İşte böylesi hem insanların hem de cinlerin şerrinden Allah'a sığınarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaya başlamak gerekiyor. Rabbimin kelamı, Rabbim ne buyurmuş? Ya Rabbi muradını anlamayı bize kolaylaştır diyerek büyük bir saygıyla, tevazuyla ve Allah'a sığınarak hem de gönlen Hakk'a sığınarak tam bir Rabbimize gönlümüzü açmış bir şekilde Kur'an'la buluşmaya başlamak gerekiyor. Bunun da yolunu Rabbimiz bize öğretmiş oluyor. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak işe başlamak. Devam ediyor 99. ayet. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Esasen o şeytanın iman edenler üzerine ve Rablerine, yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde herhangi bir sultası, otoritesi, yaptırım gücü yoktur. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Şeytanın herhangi bir yaptırım gücü güçlü bir şekilde yok. Zorla insanları bir kötülüğe doğru götüremez. Şeytan sadece vesvese verir. Sadece insanın içine, sadrına, göğsüne bir takım vesveseler, vehimler, düşünceler, şüpheler, üfler. Bunlar insanlardan ve cinlerden, şeytanın etbaından, iblisin avanesinden gelir. Eğer açık kapı bulursa hemen girer. İşte açık kapı bulamaması için Allah'a sığınmak burada önemli. Bir de Rabbimiz burada o şeytanın vesveselerinin kimlere tesir etmeyeceğini açıklıyor. Ki bunlar tam istikrarlı bir şekilde iman etmişlerdir. Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye. İkincisi, Allah'ı kendilerine vekil tayin etmişler. Yegane dayanak barınak, sığınak olarak Rablerini görmüşlerdir. Ona tevekkül etmişlerdir. Ona yaslanmışlardır. Böylelerine diyor şeytanın herhangi bir sultası olamaz. O zaman şeytan kimi aldatır? İmanda zafiyeti olan, imanda gelgitler yaşayan, tereddütler yaşayan ve Rabbine güvenmeyi hatırına getirmeyen, Rabbine sığınmayan, Rabbine dayanmayan kimseleri şeytan aldatır. Cinlerin musallatı, şeytanların musallatından emin olmak için kavi iman ve tam tevekkül sahibi olmak icap eder. Rabbimiz imanımızı ve tevekkülümüzü artırsın efendim. Ne kadar önemli bir şey. Bir başka ayette Hicr suresi 39-42'de İblis şöyle söylüyor ki bunu Rabbimiz bize naklediyor. İblis diyor ki Rabbim madem beni azdırıp saptırdın yemin olsun ki ben de yeryüzünde günahları onlara çok cazip göstereceğim ve kesinlikle onların hepsini azdırıp yoldan çıkaracağım. Ancak içlerinden ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Onları azdırmaya gücüm yetmez. Allah şöyle buyurur. İşte bu ihlas ve teslimiyet yolu bana varan dosdoğru yoldur. Sırat-ı müstakim bu yoldur. Benim ihlasa erdirilmiş o has kullarım ki senin onların üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Senin nüfuzun ancak senin peşine takılan azgınlar üzerindedir. Allah'ı Mevla edinene şeytanın yapacağı bir şey yok. Yalnız Allah'ın kulu olmayı becerebilene şeytan hiç nüfuz edemez. Yol bulamaz. Çünkü o daima Allah'la beraber olduğunun farkındadır. Allah hatırlanınca şeytan oradan kaçar zaten. Allah ne zaman unutulursa şeytan hemen arkadaş olarak o kişiye yaklaşır. Ayet-i kerimede bunlara işaret vardır. 100. ayet İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn. Onun sultası, onun otoritesi yani zorlayıcı gücü ancak onu dost edinenlerin, onu Mevla, onu veli edinenlerin ve yine onu Allah'a ortak koşanların üzerindedir. Yani onun hükmü ancak kendisini veli kabul eden, yani kendisini yönetici olarak atayan kimseler üzerindedir. Bir insanın şeytan dostu, velisi, arkadaşı, yöneticisi olursa elbette şeytan onu peşine takar, istediği yere alır götürür. Onun vesveseleri onun üzerinde etkilidir. Yoksa efendim Allah'a tam kul olmaya niyetlenmiş ve bu uğurda kendini ona dayamış kimselere şeytanın yapacağı hiçbir saptırma söz konusu olamaz biiznillahü teala. Şunu son olarak ifade edelim. Kimin imanda zaafı ortaya çıkar, tevekkül yani Allah'a güvenip dayanma noktasında öyle sığınmada bir zafiyeti, eksikliği ortaya çıkarsa şeytan işte o pencerelerden yol bularak insanın ta içine, kalbine kadar vesveseleriyle nüfuz eder ve kişinin kararlarını etkiler, hayatına bir şekilde sirayet eder ve zamanla o insanı şeytanlaştırmaya yani kendine benzetmeye muvaffak olur. Şeytanın her çeşit ihvasından yani saptırmasından, vesvesesinden Rabbimize sığınıyoruz. O bizim Rabbimiz, o bizim Mevlamız. O ne güzel Rab, ne güzel Mevladır. Allah'a emanet olunuz efendim.